Merhaba, kendimiz için yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Tuğçe, Dicle ve Esin'le birlikteyiz. Merhaba kızlar.
Merhaba.
Merhaba.
Merhaba.
Bugün bir de konuğumuz var. Uzman diyetisyen Oya Neva Demirkol bizimle birlikte. Hoş geldin Oya.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün yemekle olan ilişkimizden biraz bahsedeceğiz. Diyet kültürü, bu diyet baskısının üzerimizdeki etkileri, diyetin bir sağlıklı beslenme hayat tarzı olarak sürdürülebilirliği gibi konular uzun süredir aklımızı kurcalıyor. Biz de bir uzmanla bunları değerlendirmek istedik ve ilkokuldan ve liseden aynı okulda okuduğumuz arkadaşımız Oya'yı konuk almak istedik. Oya'cığım hoş geldin. Çok mutluyuz seni burada ağırladığımız için.
Hoş bulduk, merhabalar. Ben de gerçekten sizinle olduğum için çok ama çok mutluyum. Zaten hani yayınlarınızı çok sıklıkla dinliyorum. Bir de bugün bu kadar böyle güzel bir konuyu derinlemesine konuşacak olmak da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Hep beraber şöyle güzel bir şekilde masaya yatıralım bu konuyu.
Harika. Daha önce bu benzer konuları konuştuğumuz birkaç bölüm vardı. Örneğin gölge diyet bölümü. Dinlemek için şuraya tıklayın. Pardon, YouTube'dayız zannettim ama podcast'teyiz. Açıklamaya bakabilirsiniz.
Görünmez bir link.
O bölümde de etraflıca değerlendirmiştik belli başlı şeyleri. Bu konu özelinde biraz ayrıntı vermek üzere ben Dicle'yi kürsüye davet ediyorum şu anda. Aramızda bu konular üzerine en çok kafa yoranlardan biri Dicle.
Evet, teşekkür ederim Nihan. kürsüyü bana verdiğin için. Şöyle, mesela gölge diyet bölümünde en çok konuştuğumu hatırlıyorum. En çok benim konuştuğumu. Orada biraz işin iki boyutundan bakmıştık. Bir tanesi hani duygusal yemek. Yani bunun psikolojik boyutları. Hani çünkü psikolojik boyutu da asla yatsınamayacak bir şey. Eminim Oya da değinir buna konuşmasında. Bir tanesi de sürdürülebilir bir beslenme tarzı var mıdır ve buna nasıl ulaşabiliriz sorusuydu. Ama orada tabii ki biz genel olarak aramızda bir tartışma yaptığımız ve beyin fırtınası yaptığımız için orada daha çok hani önceden duyduğumuz öneriler, okuduğumuz şeylere ya da kendi kafamıza uyan bir takım yöntemlere atıf yapmıştık. Şimdi burada Oya'yı bulduğumuz için ben biraz bu ikinci kısma Oya'yla eğilmeyi çok isterim açıkçası. Çünkü benim yani diyet yapmış bir insan olarak genel olarak hep en büyük korkum ve o kadar çok genel olarak dedim ki neden o kadar çok dediğimin farkında bile değilim. En büyük korkum şu oluyor. Yani şu an yapıyorum mesela en son böyle diyet yaptığımda gerçekten başardım. Yani diyet esnasında hakikaten diyete harfi harfine uydum. Bunu başarmış olmak beni çok mutlu etti açıkçası. Ama o mutluluk hemen gitti sonrasında. Çünkü diyet dediğimiz dönem bittikten sonra hemen eski alışkanlıklarıma dönmeye başladım. Yani yavaş yavaş döndüm ama döndüm. Diyetle birlikte hayatıma gireceğini düşündüğüm yeni beslenme tarzına %100 ayak uyduramadım. Yani mesela hala bundan bir yıl öncesini düşünüyorum. Bundan bir yıl öncesine göre çok daha işte sağlıklı besleniyorum. Çok daha fazla evde yemek yapıyorum. Çok daha fazla dengeli hani bir takım şeyler işte mesela yoğurt koyuyorum masaya. Salata koymaya çalışıyorum falan. Bunları başarıyorum. Ama yine de o işte hayat tarzı olarak bunu sürdürebilecek miyim? Sürekli bu korkuyla yaşıyorum. Bir tanesi buydu mesela. Merak ettiklerimin hani Oya'ya da danışmak istediklerimin hani bunu nasıl sürdürülebilir yaparız? Nasıl hayatın o cezbedici şeylerinden işte fast foodlardan, cipslerden, tatlılardan yani her akşam beni tatlı yemekten ne alıkoyamalı?
Ya da her akşam tatlı yemek çok mu kötü bir şey? Her beden için çok mu kötü bir şey?
Aynen. Bunu merak ediyorum mesela.
Şimdi şöyle bir durum var. Sürdürülebilir beslenmede aslında bence biz yani tamamıyla hayat tarzımı değiştireceğim şeklinde odaklanmamız belki de bizi bu durumdan alıkoyuyor. Yani biz bir diyet sürecine başlıyoruz, harfi harfine uyuyoruz. Sonrasında acaba sürdürebildiklerimizin belki de çok farkında değiliz. Çünkü ben şunu düşünüyorum. Mesela yanına artık işte yemeğin yanına bir kase yoğurt koymayı öğrendiysem ben. Önceden hiç işte yeşillik yemiyorsam ama sabah artık birazcık daha vaktimi ayırıp işte bir domates, bir salatalık olsun diyorsam. Bunlar zaten aslında diyette öğrendiğim ve sonradan çok güzel bir şekilde sürdürebildiğim şeylerdir. Belki de burada yaptığımız hata bir şeylerin çok tamı tamına olmasını beklemek. Ben danışanlarıma da yine aynı şekilde söylüyorum. Mesela ilk geldiklerinde şu çok olan bir şey oluyor. Tamam, ben her şeyi yedim, bana şimdi her şeyi yasaklayın, hiçbir şey vermeyin. Tamam, hayat boyunca bir yerde yemeyecek misiniz? Yo, hayır, ağzıma koymayacağım diyor. Tamam, peki böyle başlayalım, böyle istiyorsanız diyoruz. İşte birinci hafta gidiyor, nasılsınız? Çok iyiyim, çok süperim, motiveyim. Asla istemiyorum, bir de yani insanın aklına gelmiyormuş hiç işte tüketmeyince diyor. İkinci hafta oluyor, nasılsınız? Ya işte biraz canım istedi ama hani biraz daha karşı koymaya çalıştım. Üçüncü hafta şöyle bir şey oluyor. Çıldırdım, bir kriz geçirdim ve her şeyi yedim gibi bir şey oluyor. Yani belki de bu sürdürülebilirlik anlamında kendimize yine çok keskin kurallar koyuyoruz. Aslında mesela başarabildiğin bir şeyler var, Dicle için söylüyorum. Ve belki de sen bunları küçümsüyor musun acaba diye düşündürdü beni mesela sen anlattığında şu an.
Ya evet, o da var kesinlikle. Ama bir yandan da mesela asla emin olamıyorum. Yani ya ipin ucu kaçarsa, işte ya da atıyorum nerede durmalıyım. Yani bunlar mesela çok fazla kafamı kurcalıyor.
Şöyle bir şey var. Hayatta her zaman bir dengenin olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani hiçbir zaman sosyal hayatımızdan tamamen ayrı kalmayacağız. Belki her zaman önümüze çok sağlıklı beslenme işte alternatifleri çıkmayacak. Belki bazen bir yolculuğa çıkacağız, belki tatile gideceğiz. Belki o hafta içerisinde çok fazla kutlama olacak ve biz 5 gün arda arda çok iyi, çok temiz beslenememiş olacağız ve alışkanlıklarımızı sürdürememiş olacağız. Ama 5 günün sonrasında özlediğimiz, işte sürdürebileceğimiz, ya evet buradan sonra toparlıyorum diyebileceğimiz bir alan hala var aslında bizde. Yani hiçbir zaman bunu şöyle bakmamak lazım. Bir aydır diyet yapamıyorum veya işte sağlıklı beslenemiyorum veya dengeyi sağlayamıyorum. Ya tamam, artık gitti. Ben bunu ne zaman yapacağım ki bir daha dememek lazım. Yani her öğün bir adım aslında. Bugün içerisinde de karşımıza çok sıklıkla çıkabilen bir şey. Ya bir öğün yoksa, bir öğün bozduysak öbür öğün var. Sadece su içmek bile metabolizmayı çok güzel etkileyen bir şey çünkü. O yüzden buna keskin kurallar koymadan, ya nerede şimdi tekrardan başlayacağım demeden, belki de insanın sürdürebileceği noktada, işte sadece su içmeyi bile sürdürebilirim şu an ve tek buna iyi yapabiliyorum, olsun bu da bir kazançtır deyip devam etmek gerektiğini düşünüyorum ben.
Bir de burada dizide bir korkudan bahsettin mesela, ya dayanamayıp yersem, ya işte abartırsam falan. Hani bunun biraz şunu da düşünmek lazım. Yani abartırsam ne olacak? Tam olarak neyden korkuyorsun? Yani abartmaktan mı korkuyorsun? Onun senin için bir sonucu mu var mesela? Şişman olmaktan mı korkuyorsun? Atıyorum işte pantolonunu giyememekten mi korkuyorsun? Belki o korkunun neden kaynaklandığını da sorgulamak gerekiyordur.
Tabii burada şöyle bir şey var. Biz bu tür durumlarda hiçbir zaman çok bilinçli beslenemediğimiz için veya açlık tokluk dengesine çok önem veremediğimiz için, nerede tokuz nerede açız çok iyi karar veremediğimiz için, her zaman bu tür olaylar bizi ya dengeyi bir daha kuramazsam veya çok aşırıya kaçarsam mı düşünmeye sevk ediyor. Çünkü biz genellikle kendi sınırlarımızı çok iyi takip edemiyoruz. Ya doydum mu acaba noktasında, tok muyum, değil miyim, ben bunu fiziksel açlığın getirdiği bir şeyle mi yiyorum yoksa o duygusal açlığın getirdiği bir şey mi bu? Buna çok fazla karar veremiyoruz.
Neden?
Buna aslında karar veremememizin sebebi bunun üzerine çok fazla düşünmememiz olduğunu düşünüyorum ben. Ve bazen kendimizi ters psikolojiyle beraber desteklerken buluyoruz. Mesela şöyle bir şey, ya ben gittim ve 3 pizza yerim. Belki de yemezsin. Şimdi niye kendini aslında yani bu şekilde motive etmeye çalışıyorsun? Hayır, benim gerçekten iştahım çok fazla. Ben yesem var ya neleri yerim. Bunu yapan çok fazla insan var. Belki yemeyecek. Hani belki o kişi bir pizzada doyacak. Ama hep böyle bir şey var yani. Suyunu çıkaralım. Hep böyle bir sonunu görelim.
Toplumsal kültürel olduğunu düşünüyor musun bunu?
Düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Bir kere biz küçüklükten beri o açlık tokluğu fark edemememizin aslında asıl sebebi, küçüklükten beri hep ağzımıza bir şeyler tıkılarak büyüyoruz ya. Hep birileri bizim için karar veriyor. Kimse doyduğumuza inanmıyor. Büyüklere gidiyorsunuz, asla kimse sizin doyduğunuza inanmıyor mesela. Ben tokum diyorsunuz, aç olursam alırım. Hayır ama ondan da al. Ölümü gördüğü bir kültür olabilir mi gerçekten misafir gittiğimizde yani?
Yakın zamanda anneannem çayıma şeker atmam için zorladı ki ben şekeri yani bırakmak için inanılmaz çaba sarf ettim yani son birkaç senede ve şeker at, şeker at.
şeker çayına şeker at diye. Hani bunun için birini zorlayamazsın yani. Hani.
Doyduğumuzun kimsenin inanmaması çok tespit ya. Gerçekten doydum diyorsun, yok yok doymamışsındır deniyor sana küçüklükten itibaren.
Tam bununla ilgili bir şey soracaktım. Yani küçüklükteki beslenme tarzımız, tabii ki o zaman bu bizim irademiz dışında karar verilmiş bir beslenme tarzı oluyor ama bizi yetişkinlikte de bu kadar etkiliyor mu diye soracaktım. Çünkü ben mesela hiçbir şey yemeyen bir çocuktum. Yani bana anlatılan bu arada, hiçbir şey yemeyen bir çocuk olduğum. Ve bana hep zorla yemek yedirilirdi ve ben şeyi hatırlıyorum, yani öğürdüğüm hatırlıyorum. Yani yemek yiyemediğim, hani böyle gerçekten kusmak üzere olduğumu falan hatırlıyorum. Böyle okulda yemek yedirirlerdi zorla mesela. Evde yemek, babaannem zorla yedirirdi. Ben zorla besleme şeyi yaşadım yani hayatım boyunca hep. Ve hep çok zayıftım. O yüzden mesela şu an çok yemek seçen bir çocuktum. Şu an mesela... Bayağı yemek seçmiyorum ve her şey okeyim.
Ama keşke yemek böyle seçsem diye düşünüyorsun.
Aynen, o yüzden bu beni çok şaşırtıyor mesela şu an bunu hatırlamak. Ve şeyi de soracağım buna bir ek soru olarak da. Mesela çocukları nasıl beslemek gerekiyor sonradan açlık tokluk durumunu anlayabilmeleri için?
Çocuklar aslında şey olarak sinyalleri veriyorlar, yani doyduğu zaman o sinyali veriyor. Çocuk her şeyi görerek öğreniyor aslında. Yani ailedeki beslenme düzenini iyi bir şekilde sağlamak çok önemli bir şey orada. Hoş böyle diyoruz bunu diyen çok fazla ve yani çocuğu olan diyetisyen arkadaşlarım da öyle olmuyormuş, ben peşinde koşuyorum falan diyenler de var ama hani işte yesin, doysun. Bizde hep bir kendinden emin olamama, acaba aç mı, acaba tok mu? Şimdi hep bu endişe doğal olarak çocuğun beslenmesine de yansıyor. Halbuki aslında aç olduğunda söyler, aç olduğunda yiyebilir veya evde ne pişiyorsa onu yemeli mesela. Çok önemli bir kural. İşte ben onu sevmedim diyorsa, eğer çocuğa farklı bir alternatif yapılıyorsa, o çocuk bu sefer farklı bir beslenmeye alışıyor. Bu sefer diyorsunuz ki, aa bu çocuk acaba niye işte hiç pırasa yemiyor? Çünkü pırasa olduğunda o çocuğa köfte yapılıyor. O çocuk da her zaman o köfte alternatifinin olduğunu biliyor. Yani küçüklükten beri veya ödül ceza yaklaşımları, işte odanı toplarsan sana çikolata alacağım, bunu yaparsan eğer o zaman hep beraber hamburger yiyebiliriz gibi gibi. Birçok şeyde aslında bilinçaltına oturan bir mesaj veriyoruz biz ona. Belki bizim çocukluğumuzda da böyle verilmiş olabilir. Veya belki yemek o kadar kompleks bir hale gelmiştir ki yetişkinlikte sonuçta birçok şey değişiyor büyümeyle beraber. Hormonlar değişiyor, psikoloji değişiyor. Küçüklükten gelen şeyleri aynı şekilde taşıyacağız anlamına gelmeyebilir. Ama bilinçaltında bu yani yemekle olan ilişki problem olarak yerleşmiş ve sonrasında da hep yemek bir problem, yani fazla yesek de bir problem olabilir. Ben işte küçükken bana bunu hani işte sürekli söylüyorlardı, işte sürekli yemem gerektiğini söylüyorlardı. Acaba şu an ben aç mıyım, tok muyum, işte nerede duracağımı bilmiyorum durumu belki bu şekilde gelişmiş de olabilir yetişkinlikte. Çok kompleks bir olay aslında beslenme.
Peki yemekle ilişkimiz problematik bir haldeyse bunu çözmek için ne yapmamız gerekiyor? Yani senin başlangıçta anlattığın dizenin örneği üzerinden söylediğin şeye şimdi tersten bir soru soracağım. Sen dedin ya en azından yemeğin yanına bir kase yoğurt koymayı öğrenmişsin. Yani bir farkındalığın var. Okey, ne kadar uyguladığın tartışılır. Nerede eksik kaldığın tartışılır. Ama belirli bir farkındalık kazanmışsın. Şimdi o farkındalık her zaman çok iyi bir şey mi, ben emin olamıyorum. Çünkü bende mesela benim kişisel hikayemde şöyle bir şey var. Hipoglisemi var bende. Dolayısıyla kan şekerim çok hızlı yükselip çok hızlı alçalıyor. Bu da yeni keşfettiğim bir şey. Yani bu senenin başında keşfettiğim bir şey. Yani daha doğrusu benim değil. Gittim uzman doktorun keşfettiğim bir şey. Ama hani ben kendimde hep şeyi görüyordum. Ben bir şeker bağımlısıyım. Yani her akşam mutlaka tatlı yerim. Benim için yemek tatlı öncesindeki aparatif. Yemeği aradan çıkartıp şekere abanırım falan. Aç kaldığım zaman mutlaka tatlı bir şey yerim yani. Ve bundan aslında biraz o kan şekerimin dengesizliğiyle hani o an o kadar çok acıkıyorum ki kendimi düzgün beslemediğim için vücut en hızlı kendine enerji sağlayacak şeye götürüyor seni, o da şeker. O yüzden böyle bir...
O yaz önce şöyle bakıyordu.
Ne diyorsun Tuğçe?
Oya azarlayabilirsin herkesi bu yayında. Hiç merak etme, çekinme.
Yok yok.
Sonra işte bu senin başında hipoglisemi olduğum ortaya çıkınca doktorun tabii ki bir takım tavsiyeleri oldu. Daha düzenli beslenmem, daha hani ara öğünlere dikkat etmem ki benim hiç yapmadığım bir şeydir bu. Ben günde maksimum 2 öğün falan yiyorum. Ara öğünlerde kahve ve sigara, sigara sağlığa zararlı. Böyle geçiriyorum falan filan. Şimdi bir hakikaten bir ay bunu uyguladım. Yoğurdun içine meyve at, ara öğünde onu ye. İşte fındık, bir avuç fındık yiyeyim şimdi hadi bakalım. İşte tatlıyı full, yani şekeri, rafine şekeri full 21 gün bir hayatımdan kes at. Şu an eski halime geri döndüm. Yani bir böyle 1,5-2 aylık bir refah döneminden sonra, ki onun da faydalarını görmüş olmama rağmen geri döndüm. Şu an gene şeker yiyorum ama yerken de ciddi anlamda vicdan azabı çekiyorum. Ve diyorum ki benim bunu yememem lazım. Belirli bir farkındalığım var ama o farkındalık bana şu an alışkanlıklarımı değiştirme noktasında aksiyona götürmüyor. Sadece bir vicdan azabı olarak bana yük oluyor. Yani bu noktada mesela ben bu problematik ilişkiyi nasıl çözeceğim?
Tatlı yediğinde nasıl yediğini, yani şöyle bir şey. Mesela o 21 gün şekeri kesmek bence zaten o döngüye geri dönmek demek. Çünkü senin tamamen o şekeri kesemeyeceğin zaten belli. Bu kadar çok tatlı seven bir insan için hadi bakalım artık tamamen yoğurt meyve yiyoruz, bu da tatlı ihtiyacını karşılar. Ya bunu demek çok mantıksız bir şey. Ama şu mantıklı olurdu.
İmkansızı hedeflemek yani.
Ya evet.
Aynen öyle, aynen öyle. Ama bunun optimal bir yolu bence şu. Sen tatlı seven bir insansın. Ya tamam tatlı ye ama işte gece yeme de, ne bileyim, öğleden sonraki ara öğününde ye veya onu yediğinde bir pasta yiyorsan yanına bari bir sütlü kahve iç demek, işte o şekeri zaten dengelemek demek. Çünkü neden? Sütlü kahvenin içerisinde işte hem süt olduğu için, protein olduğu için aynı zamanda hem daha tok kalmanı sağlayacak, hem şekerini çok hızlı yükseltmeyecek, çok hızlı düşürmeyecek. Ne olacak şimdi? Sen artık o yediğin tatlıdan keyif alacaksın. Belki o tatlı ihtiyacını o noktada gidermiş olacaksın ve fizyolojik olarak da zaten aslında vücudunu orada tatmin etmiş olacaksın. Şey çok güzel bir şey tabii ki, hepimiz bu kadar keşke rafine beslenebilsek, keşke işte bu kadar organik olsa her şey, aman meyvemizi yanımızda taşıyabilsek. Yani hepimiz çok isteriz bunu ama bir de işte bu kişiye özel beslenmede ısrarımızın sebebi bu aslında. Biliyorsun. Ama tekrar o şeye dönmek istemiyorsun. Çünkü bu zamana kadar getirdiğin alışkanlıklar var. Ve bu alışkanlıkları maalesef 21 günde çözebilmek de çok mümkün mü? Her zaman mümkün değil. Bence en büyük hatayı zaten burada yapıyoruz. Minimli ya, ben onun yanına ne ekleyebilirim? Ben tatlı seven bir insan olarak bunu nasıl değiştirebilirim gibi bakmak lazım.
Bu söylediğin çok önemli. Şu açıdan önemli. Bana 21 günü öneren doktordu. Yani sen bundan sonra, yani sen artık potansiyel bir şeker hastasısın. Bunun önüne geçmek için en kısa zamanda rafine şekeri kesmen lazım. Bunun da yolu bu. Alışkanlık bağını kesmek için işte 21 günün alışkanlık sınırı vesaire falan. Ama şu an seni söylediğinden anladığım şey aslında bu kadar genel geçer kuralların işlememesi lazım.
Çünkü şöyle bir şey, sana bunu söylerken senin yemekle olan alışkanlığını veya işte tatlıyla olan bağını bilmiyor ki. Sen acaba şuna da bakmak lazım. Fiziksel olarak mı ben buna ihtiyaç duyduğum için yiyorum, ki hipoglisemi olduğu için onun etkisi çok büyüktür. Ama belki bazı durumlarda psikolojik etkeni de olabilir. Mesela gelen kişilerde, yani benim en çok duyduğum şey, akşam yemeğinden sonra tatlı istiyorum çok vardı. Çünkü gün içerisinde hiçbir şey yemeye mesela vakti olmamış ve akşam yani akşam vücudun o karbonhidrat ihtiyacını bir yerden karşılaması lazım. Vücut bitmiş çünkü, yani karbonhidrat yok. Şimdi doğal olarak diyor, karbonhidrat alacaksın. Nereden alacaksın? Hemen alman lazım. O zaman insanın tabii ki hemen bir tatlıya gidiyor o kan şekerini yükseltmek için. Veya psikolojik olarak da şöyle bir etkisi olabiliyor. Sabahtan akşama kadar gelmişim, yorulmuşum, artık benim keyif saatim. Şimdi kendime bir güzellik yapayım. Ve o onu mutlu ediyor. Ve bu bir şekilde alışkanlığa dönüyor. Zannediyor ki bu fizyolojik bir ihtiyaç. Aslında bu psikolojik, kendi yarattığı bir şey.
Ya şu an aydınlandım.
Gerçekten çok faydalı oldu ya bunları duymak. Ve bana direkt şeyi düşündürdü. Birinci bölüm, efsane ilk bölümümüz, başarı bölümünde konuştuğumuz kuralcılık ve mükemmeli hedefleme. Çünkü aslında senin bahsettiğin bu, hayır her şeyi bir gecede değiştirmek zorunda değilsin, 21 günde değiştirmek zorunda değilsin ya da her şey çok lineer olarak bir başarı çizgisine devam etmek zorunda değil. Ya konuşuyoruz ama hayatımızın bambaşka alanlarından karşımıza sürekli çıkıyor bu. Biz niye böyle siyah beyaz bakıyoruz ya? Hani grileri de çok görmeye kendimizi motive eden bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Hayat bakış açımızı hep böyle ilerletmeye çalıştığımızı düşünüyorum ama çok ilginç. Yani beslenme alanında da bu tarz kuralları kendimize empoze ettiğimizi hiç daha önce Fark etmemiştim ben. O yüzden senden bunu duymak çok faydalı oldu. Sanırım özellikle sağlık konusu işin içine girince insan biraz daha söylemin sert kurallar etrafında şekillendiğini düşünmeye çalışıyor. Çünkü sağlık, yani bedenin, ruhun sağlığı bir takım belirleyici şeyler olmak zorunda gibi insan herhalde otomatik olarak bir beklentiye giriyor. İşte uzmanlar bunu bekliyordur, benim de o kurallara uymam lazım gibi kendini bir cendereye sokuyorsun. O yüzden yani uzmanlardan daha fazla hayır, işte herkesin dengesi farklıdır, herkesin vücudu farklıdır, herkesin beklentisi farklıdır, herkesin geçmişi farklıdır, öğrendikleri farklıdır duymak ve ilerisi için de yo bak ne güzel şunu öğrenmişsin gibi bir olumlama duymak güzel. Yani önceden belki de duymuyorduk. Hani 20 sene önce biz büyürken belki böyle değildi.
Aynen. Ben bu konuda mesela deneyimlerimi paylaşabilirim. Ben Oya'nın daha önce de danışanı oldum. Ve az önce kişiye özel diyetten bahsetti. Bunu mesela öğrenmek, yani bunun varlığını öğrenmek benim için yeni bir bilgi aslında. Ve çok fazla insanın da bilmediğini düşünüyorum. Her diyet birbirinin eşi değildir. Hani bir formül var gerçekten benim anladığım kadarıyla. Ama o formülü bir karşındaki insana göre ya da kendine göre bir terzi gibi işleyip uygun bir şekilde dikmen gerekiyor benim anladığım. Bunu bir de şeye bağlayacağım. Şimdi yayından önce biraz konuştuk avokado meselesi. Mesela biz bu bilgiyi, hani herkes benim gibi şanslı değil ve herkes bir liseden çok sevdiği bir arkadaşından diyet danışmanlığı alamıyor. Hani sosyal medyada bazı içerikler var. Herkes bir şeyin sağlıklı olduğunu düşünüyor falan. Ben TikTok'a mesela ilk bir girdiğimde bir baktım işte bir haftada 16 kilo verdiren bilmem ne suyu diyeti.
Çok iyiymiş.
Hani böyle şeyler o kadar çok paylaşılıyor ki size anlatamam arkadaşlar. Herkes, yani her kilo veren tutup mesela böyle şeyler öneriyor internette. Onun yanı sıra bence kültüre de çok bağlı. Şimdi mesela Amerikan kültürü, hani filmlerden, dizilerden bildiğimiz kadarıyla çok hazır yemek üzerine aslında kurulu. Hani onlar çok daha fazla hazır yemek tüketiyorlar benim Amerikalı arkadaşlarımdan da bildiğim kadarıyla. Bizde mesela o kadar çok hazır yemek çok uzunca bir süre yoktu hayatımızda. O yüzden mesela sabah bir kase mesela mısır gevreği tüketmiş olmayı mesela sağlıklı bir şey olarak görüyorlar onlar. Ama ben mesela, benim için o beni bir saat içerisinde acıktıracak aşırı şekerli bir kahvaltı tipi gibi geliyor mesela benim de kafamda düşündüğüm zaman. O yüzden mesela biraz da Oya'ya bunları soralım istemiştik aslında. Nihan'ın fikriydi şeyden önce. Nihan'ın mı? Tuğçe'nin fikriydi, pardon. Sağlıklı bilgiye nasıl ulaşırız? Hani bunu nasıl öğreneceğiz? Nasıl beslenmemiz gerektiğini?
İlk önce bunun için aslında kendi farkındalığımızı yükseltmek lazım. Bunu nasıl başaracağız? Bizdeki sorunun ne olduğunu bilmek için önce bizim nasıl beslendiğimizi bilmemiz gerekir. Yani ne yapmamız lazım? Bence bir beslenme günlüğü tutarak işe başlamak lazım. Hani bu çok bazen insana zor gelebiliyor, çok yorucu gelebiliyor. Ya ne var canım, ben biliyorum zaten yediklerimi falan diyoruz. Ama gün içerisinde fark etmeden bir oradan atıştırıyoruz, bir buradan atıştırıyoruz. Belki biri bir şey ikram ediyor, onu tüketiyoruz. Onu tükettiğimizde belki gün içerisinde çok büyük sindirim sorunları yaşıyoruz. Ve bunu bir sebebe bağlayamıyoruz. O yüzden farkındalığımızın yüksek olması için, daha doğrusu çözüme ilerleyebilmemiz için ilk önce sorunu bulmamız gerekiyor bizim bu noktada. O yüzden ilk önce bir ben nasıl besleniyorum, bu benim sindirim sürecime nasıl etki ediyor, bu psikolojik olarak da beni nasıl etkiliyor, o gün içerisinde böyle böyle beslenmişim, çok yorgun mu hissettim, iyi mi hissettim, halsiz miydim, bunlara bir bakmak gerekiyor. Bunun dışında bize uymayan hiçbir besini hayatımıza sokmamamız gerekiyor. Avokado çok sağlıklı. Tamam, peki avokado sağlıklı ama benim avokadoya nasıl erişebilirim? Avokadonun tadını seviyor muyum bir kere? Avokadoyu ben nereye koyabilirim? Beslenme çeşitlendirmek çok önemli bir şey. Buna kesinlikle katılıyorum. Tüketebilen bir insana veya ben bir de denemek istiyorum diyen bir insana bence o kesinlikle bir çeşit olarak hayatına ya böyle deneyebilirsin bakalım sevecek misin şeklinde sunulmalı. Ama illa her şey tek bir besinde gizliymiş gibi davranmak, bu bugün avokado olur, yarın yulaf olur, öbür gün başka bir şey çıkar. Diyeti anlamında da böyle.
Altın çilek.
Altın çilek.
Nereden hatırladın?
Yani çayını mı yapmadılar altın çileğin? Suyunu mu sıkmadılar? Evet. Bir dönem doğru. Herkes deli gibi altın çilek alıyordu. Ve bunlar kuru üzüm yemeyen insanlar mesela. Ya çok garip ya. Kuru meyve yemeyen bir insan altın çileği ne yapıyorsunuz siz? Çuval mı alınıyordu ya? Evet, çok acayip. Bir altın çileğin başka faydaları vardır. Kuru üzümün de başka faydaları vardır. O yüzden ben bunu hayatım boyunca acaba sürdürebilir miyim? Bu tadı sever miyim? Ekonomik olarak gerçekten bunu karşılayabilir miyim? Bunlara bakmak lazım. Eğer bunu o şekilde karşılamayı sevmiyorsanız, karşılayamıyorsanız ya tüketmeyi sevmiyorsanız bunu hayatınıza almanın hiçbir anlamı yok. Çünkü fiziksel olarak yediğimiz şeylerin yararlı olacak diye yediğimiz şeylerin psikolojik anlamda da bize iyi hissettirmesi lazım. O şekilde de iyi hissettirmiyorsa zaten vücuda yararlı olmaz.
Peki sorun diye bahsettiğin şey illa var olmak zorunda mı? Yani bu farkındalığı yaratıp işte bir günce tutup sonra ben süper mutluyum, dengeli beslendiğimi düşünüyorum, bedenimde mutluyum, beslenmemle mutluyum gibi bir sonuca da varılabilir mi?
Yoksa kendini soruyor şu an.
Ya sorun kelimesine biraz
tatlım,
takıldım.
Tatlım, konumuz o değil. Ispanak köküyle beslenen bir insansın. Sana kimse bir şey demiyor.
Yok ama doğru olabilir. Yani şu da olabilir çünkü. Aslında doğru diyorsun. Yani sorun demem çok iyi bir şey değil. Yani şu anlamda. Ya demek ki ıspanak bana iyi geliyormuş da olabilir bu. Ispanak yediğimde sindirim sisteminin daha iyi çalıştığını hissediyorum gibi şeyler de olabilir. Ya önemli olan gerçekten her besinin nasıl etki ettiğini görmek. Kimisine hani hep diyoruz ya tek bir diyet yok diye. İşte herkes aralıklı oruca başlıyor ama herkes aralıklı oruçtan istediği sonucu alamıyor. Herkes meyveyle sebzeyle beslendiğinde çok iyi gelmeyebiliyor ona. Niye? Kimisinin daha protein ağırlıklı beslenmek iyi geliyor. Bu yüzden onu methediyor çok fazla. Kimisine daha işte vegan beslenmeyi tercih ediyor. Vücuduna daha iyi geldiğini düşünüyor. Yani burada şeye bakmak lazım. Gerçekten hangi besini tükettiğimde bana fiziksel olarak ve psikolojik olarak iyi geliyor mu gelmiyor mu? Bunu ayırt etmek için de çok önemli beslenme günlüğü.
Bir de değişe de biliyor mesela. Yani çok böyle spesifik bir örnek olacak belki ama mesela ben şu anda artık süt ürünü kesinlikle tüketemez bir hale geldim. Yani ben çok severdim süt içmeyi falan. Önce laktozsuza geçtim. Şu an o laktozsuz sütler de benim midemi perişan ediyor yani. Çok taş yemişim gibi oluyor mesela. Yoğurt da şişkinlik yapıyor falan. Ve yani en temel besin maddemi kaybettim şu anda. Çok yerdim çünkü yani yoğurt, süt vesaire falan. Ve bir anda ne yapacağımı bilemiyorum. Şu an hayatımdan bir şekilde çıkarmak zorunda kaldım. Ama hani ne yapacağım, yerine ne koyacağım şu an çok emin de değilim yani.
Evet, vücudumuz değişiyor çünkü onu da sürekli gözlemlemek lazım.
Spesifik bir sorun ama hani bunun eğer üzerine gidip bunu düşünüp ne yapacağıma karar vermezsem gerçekten büyük sıkıntı olur yani hayatımın geri kalanında mesela.
Mesela sen bunun çok iyi farkında olan da bir insansın. Bunu bunu biliyor olmak çok önemli bir şey. Çünkü çoğu kişi belki gün içerisinde ne kadar süt ürünü tükettiğini bile bilmiyor. Kaç bardak tüketiyorum, ne yapıyorum, bir kase mi yiyorum, 10 kase mi yiyorum. Biz hep öncesinde işte danışanlarımıza bir form veririz. Oradaki besin tüketme sıklıklarını belirtmelerini isteriz. Mesela şöyle oluyor, yoğurt mu bayılırım her gün falan oluyor. Sonra bir bakıyoruz mesela ayda iki kere yemiş gibi. Ya o kadar farkında ama diyor ki çok severim, vallahi çok severim. O zamanı olmamış yani beslenmeye bir şekilde. O tüketememiş yani. Şimdi bu çok büyük bir farkındalık. O yüzden hani bu tür sindirim şikayeti de olabilir. Başka bir durumda olabilir. Hiçbir şikayet olmayabilir. Bu gibi durumlarda bunu tespit etmek için ilk önce insanın bir dönüp ben ne yapıyorum demesi lazım.
Ya bir de ben ne yapıyorum dedikten sonra bir de bilgiyle de desteklemek lazım ya. Ben açıkçası hani sağlıklı besleniyormuşum gibi düşünüyorum ama hangi besinde ya hangi gıda ürününde nasıl bir besin değeri var hiç bilmiyorum. Yani hiçbir zamanda bize düzgün bir şekilde bunun öğretildiğini düşünmüyorum. Yani çok böyle kulaktan dolma işte şundan protein alırız. Lifli sebzeler iyidir ya da işte gıdalar iyidir falan gibi hani böyle çok şey bilgiler var kafamızda.
Acıktığın zaman en ulaşılabilir olan şey paketli gıda aslında dışarıda. Yani özellikle sürekli evde değilsen veya sürekli sana sıcak yemek veren bir ortamda değilsen, o şekilde çalışmıyorsan yani birçok şekilde dışarıdan yemek zorunda kalıyorsun veya düzenli çalışma saatlerin yoksa tuhaf saatlerde acıkmak durumunda kalıyorsun falan. en kolayı gidip paketli bir şey alıp karnını doyurmak, o anda açlığını bastırmak olabiliyor. Yani sağlıklı gıdaya erişim de burada çok büyük bir problem. Hani bu bizim düzeltebileceğimiz bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Yani hem sistematik bir ürün satma durumu söz konusu. Ama bir yandan da bunu yeterince önemsenmemesi de söz konusu olan bir şey. Yani ben geceleri çalışıyordum örneğin. Benim çalışma saatlerim zaten çok değişiyor da. Gece çalıştığım dönemde mesela akşam 6 ile 8 arası akşam yemeği veriyorlardı. Ama ben gece 1'de yayına giriyorum. Ya ben 6'da yemek yemiş olsam 6'da 7'de. Zaten gece 1'e kadar bayağı bir zaman geçmiş oluyor ve ben acıkıyorum. Ve herhangi bir şekilde yiyeceğe ulaşımım yoktu mesela. Kendi yanımda götürdüğüm şeyleri yiyebiliyordum. İşte bisküvi alıyorum, form ürünleri alıyorum paketli, onları götürüyorum. Ama sonra yayın yapıyorum gece 1'den. Gece 1'den 2'ye kadar yoğun performans verdiğim için gece 2'de bu sefer çok acıkıyorum yayından çıktıktan sonra falan. O saatlerde gerçekten erişim anlamında çok büyük bir problem oluyordu ve bunun hani eminim ki herkesin başka örnekleri de vardır bu konuda.
Evet. Ya hem çok emek gerektiriyor hem de finansal açıdan da insanı zorlayabiliyor. Yani bu dediğinin başka bir boyutu da mesela ekmeğin evet. çok erişilebilir olması. O yüzden obezitenin aslında daha alt gelir grubundaki insanlarda daha yaygın olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü o tarz yemeklere erişim her zaman çok daha kolay oluyor.
Ya da glukoz, şurubu, kötü şeker.
Evet, yani kahvaltı yapamadın. Mesela çıktığın zaman en rahat alabileceğin şey poğaça. Ve paketli şekerli glukozlu meyve yakıyor. Suları. Evet.
Evet, evet. Ama orada şöyle bir şey var. Paketli ürünü mesela tamamen hayattan çıkarmak zaten çok mümkün bir şey değil. Yani bu mümkün, bu hayat tarzında mümkün olan bir şey değil. Fakat paketli ürünlerde de çok fazla çeşit oldukça insan onun yerine şunu tercih edeyim dedikçe o beslenme stilinin de yine şekillendiğini görüyoruz. Nasıl bir şey mesela? Şimdi işte meyveli kuru yemişli barlar var. Şimdi ben gidip gofret de alabilirim, meyveli kuru yemişli bar da alabilirim. Bunun daha iyisi ne olurdu? Benim yanımda meyve taşımam olurdu. Ama yanımda meyve taşıyamıyorum. O zaman daha iyi bir paketli ürüne yönelmek, İşte bu sürdürülebilirliği arttıran bir şey olur.
Yani ama sektörde bize sağlıklı diye yutturulan çoğu şey de sağlıklı değil bu arada. O meyveli kuru yemişli barları üreten şirketlerde çalışmış biri olarak söyleyebilirim ki onlarda da daha az şeker yok yani.
Bak, etiket okumayı öğreneceğiz.
Bu da çok önemli bir nokta. Etiket okumak da gerçekten çok önemli bir nokta ama etikette de bir de o kadar fazla şey yazıyor ki insan zaten içeriğine bir dakika ya ben bunun ne olduğunu bilmiyorum, bunun ne olduğunu bilmiyorum oluyor. Çok fazla şey yazıyorsa eğer etikette o birazcık daha katkı maddesi daha fazla daha problemli bir üründür. Ne kadar az madde varsa bir de orada yüzdeleri zaten yazar veya işte en baştaki ürün en fazla kullanılan üründür. Eğer o ilk 3 kelimede daha fazla şeker içeren, şekerin alternatifi olan herhangi bir isim geçiyorsa eğer evet o ürün alınmamalı gibi. Böyle minik minik triklerle aslında insan kendini bir şekilde geliştirebiliyor bence bu konuda.
Ben hiç anlamıyorum mesela, ben kalori hesabını okumayı falan da hiç bilmiyorum. Şimdi bir yandan bunu şey iddia edemem. Tabii ki bu kişisel bir sorumluluk. İnsanların kişisel sorumluluk alıp bedenlerine ne iyi geldiğini işte sürdürülebilir bir şekilde öğrenmek için herhalde bunları araştırıp öğrenmeleri lazım. Bunun farkındayım. Ama bir yandan da bunun bize öğretilmemiş, yani eğitim sistemi içerisinde öğretilmemiş
veya
olmasına da...
Veya besinlerde de bir problem yok mu? Mesela aşırı tuzlu, aşırı tatlı besinleri yani sağlığa zararlı değil gibi sürekli her yerde satılması da aslında büyük bir sorun.
Evet ya, buna öfkem de geçmiyor açıkçası. Hani biraz da suçlamak istiyorum başkalarını bunu bize düzgün ve sürdürülebilir bir şekilde öğretmedikleri için.
Kesinlikle, bence biz bir yandan da bununla savaşıyoruz.
Evet.
Yani bir yandan kendi iç savaşımızı verirken, iç dengelerimiz, yemekle olan ilişkimiz konusunda kendi iç savaşımızı verirken bir yandan da tabii ki dışarıdan gelen bu saldırılarla da tek başımıza boğuşmamız gerekiyor.
Ya son dönemde mesela en çok konuştuğumuz konulardan birinin bu sağlıklı yaşam olmasının sebeplerinden biri zaten endüstrinin sana sağlıklı yaşam alternatiflerini çok sunmuyor oluşu. Yani bir atıştırmalık reyonuna gittiğiniz zaman senin beynini cezbedecek onlarca ürün varken sen eve gidip de muz yiyeyim diyemiyorsun. Yani orada hani gerçekten bir inanılmaz bir kışkırtma da var Ve üretilen ürünlerin çoğu da aslında seni sağlıklı yapacak ürünler değil. Yani ama işte burada kapitalizmi de bilmiyorum nasıl çökertebiliriz arkadaşlar.
Ya da yine güzellik algılarını falan.
Aynen.
Bu arada bazen diyorsun alışveriş yaparken neyse ya almayayım eve gider muz yerim diyorsun. Sonra eve gidince canın inanılmaz derecede abur cubur çekiyor ve almadığın için kendinden nefret ediyorsun.
Ve tatlı söylüyorsun dışarıdan. Mesela ben de öyle oluyor bazen.
Atıştırmalık canım çok istedi. Okey almadım. O gün sağlıklı bir şey. İkinci gün gene aynı dilemmayı yaşadım ve dedim ki hayır tamam şeytanı değil meleği dinleyeceğim. Okey. Artık üçüncü gün kesin alıyorum yani o atıştırmalı.
İşte ve dibine vuruyorum bu sefer. Ya, hiç almayayım diye kendini zorladığında evet. Zaten alacağını garantilemiş oluyorsun.
Kesinlikle öyle. Ona çok katılıyorum.
Canı çok istediğinde gerçekten hakikaten almalısın artık. Bir yerde almalısın ve o şey bitmeli. Ertesi gün kaldığın yerden devam etmelisin gibi ama burada almak lazım.
Teşekkür ederim bu onayı verdiğin için.
Bir iki konu önceye döneceğim ve şu şişkinlik meselesini bir konuşmak istiyorum. Ya şişkinliği bir normalize edebilir miyiz şu hayatta? Yani gerçekten çünkü şişkinlik bilmiyorum ya herkesin hayatında var gibi geliyor bana. Ve şu düz karın algısı beni çok sinir ediyor. Yani mesela aylarca ben gerçekten çok düzenli spor yaptım, karın kası çıkardım falan ama ya o karın kası gerçekten ikinci öğünden sonra şeyin hafif şiş göbeğin altında ister istemez kayboluyor. Yani bu bu olayın hayatın bir gerçeği olduğunu kabul edebilir miyiz? Nasıl yani her şey mi şişkinlik yapar bir insana?
Özellikle kadınlarda sanki bir problem gibi ve şunu hiç anlamıyorum. Acaba kadınları daha mı fazla etkiliyor yoksa kadınlardan düz karınlı olmaları daha çok beklendiği için mi?
Yani hiçbir fikrim yok ama ben mesela Bella Hadid'in falan fotoğraflarını görünce böyle aşırı düz hatta içine göçük karınla falan gördüğüm zaman otomatik olarak kafamdan şöyle bir şey geçiyor. Ha sabah yeni uyanmış yani su bile içmemiş falan diye düşünüyorum.
Birçok besin zaten bizi şişirebilir. Şişkinlik çok doğal olan bir şey aslında ama anormal olan tarafları da var tabii. Yani şunun gibi herkes çiğ sebzeyi aynı şekilde tolere edemiyor. Çiğ sebzenin herhangi bir kalorisi var mı? Hani yeşil yapraklılar olarak baktığımızda yok aslında. Yani bunun sadece işte kaloriyle de bir alakası olmayabilir. Ama bir de hani hepimizde farklı miktarlarda ve farklı çeşitlerde bulunan bağırsak bakterilerimiz var. Yani bir de mikrobiyota kısmı var işin. Şimdi bu bağırsak bakterileri hepimizde çeşitleri sayıları çok farklı olduğu için belki kimimizin bağırsağında bu bazı besinler sindirilirken daha fazla gaza sebep oluyor ve o şişkinliğin artmasına sebep oluyor. Bu tür şeyler olabilir mi? Olabilir. İşte buna da yine nasıl bakıyoruz? Hani hiçbir zaman düz karnım olmayacak mı gibi bakmak değil de ne yediğimde bana dokunuyor bunu bilip belki özel bir yere gidiyorsanız belki işte bir düğün olur, bir davet olur, bir başka bir organizasyon olur, bir şey olur. Onlarda bir tık daha dikkat etmek olabilir.
Gerçekçi değil ya Dicle. Yani full düz karınla gezemezsin. Bir kere Bella Hadid çok zengin ve kendisine beslenme programları yazıp kendisi için yemek yapılan bir insan mesela.
Bir de arkadaşın değil. Yani çok uzaktan hayatına çok sınırlı bir şekilde şahit olabildiğimiz kişiler, ünlüler evet. Ya.
Tabii canım. O yüzden işte diyorum ya o fotoğrafı görüyorum. Ben otomatik olarak hani tamam bu gerçek değil yani böyle bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ama doğru. Oya'nın dediği gibi herhalde beslenme her gün gerçekten bir günlük tutsak ve vücudumuzu böyle bayağı düzenli bir şekilde bir bilim insanı gibi takip etsek belki de o şişkinliği gerçekten minimuma indirebiliriz o zaman.
Ben bu konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Son yıllarda bence komik bir olay yaşadık Deniz'le. Deniz benim partnerim Oya. Ve hayatta en çok sevdiği gıdalardan biri mercimek. Ve yeşil mercimeğin bana dokunduğu konusunda artık yani çok netim. İşkenceler çektiğimi hani fark ettim ve bunu 28 yaşımda fark ettim. 28 yaşıma kadar çok sevdiğim, çok tükettiğim, hani aile evinde de çok yediğim bir şeydi. Hala çok seviyorum. Ama resmen kendimi durdurup o artık kendini o kadar net bir şekilde belli etti ki yememem gerekiyor. Nasıl ve be? Aynı evde yaşayan iki kişi yani birisi bayılıyor.
Nasıl mesela tam olarak anladın bunu?
Gerçekten ya uykusuz geceler geçirdim öyle diyeyim yani.
Sadece uykusuz mu ya? Gazdan şişkinlikten girdiğimize göre başka bir şeyler evet de olmadı sanki.
Kesin. Çok fena bağırsak tepkileri verdim. Bunu mu duymak istiyorsun?
Evet.
Vücudum acı çekti arkadaşlar. Evde pişiyor, daha az pişiyor böyle bir durum olduğu için. Ama böyle uzaktan ağlayarak bakıp yiyemiyorum. Hani benim için çok garip bir süreç oldu yani. Ne bileyim, çocukluktan hani insanlar mesela neye alerjileri olduğunu ya da işte böyle vücutlarını neyi tüketemediğini biraz belki de hani çocukluktan, ya yani bu kadar ciddi tepkileri bir şekilde fark ediyorsun. Artık nasıl gözümü kapattıysam önceden, böyle 28 yaşında dedim ki yok ya, olmuyor Esin, artık bunu kabullen ve git denize söyle ve bu yemeğin bu evde pişmesini artık yasaklayın yani.
Ama değişmiş de olabilir.
Değişmiş de olabilir, evet. Tamamı söyleyecektim. Hatta bir dönem çok yoğun tükettiğin besinler, bir dönem yani daha da yoğun tüketmişsindir. Haftanın atıyorum 3-4 günü tüketmişsindir. Ve bu senin tolerasyonunu daha azaltmıştır. Öyle bir durum
hepsi
da olabilir.
Hepsi denizin suçu diyebilir miyiz? Çok pişirdiği için oldu.
Gerçekten biz hiç o kadar yeşil mercimek yemiyoruz ya.
Ben son 10 senede hiç yemedim herhalde yeşil
mercimek. Gerçekten
ben
mi?
Ben son bir yılda 3 kere falan maksimum yemişim.
Hiç sevmem yeşil mercimek. Kırmızı mercimek çok okeyim de.
İlginç. Ben seviyorum ama love-hate relationship artık işte.
Bir de o ya, son kapatmadan önce şeyi düşünüyorum. Mesela bu şeye ben de çok geldim. Hani herkes farklı, herkesin vücut tipi farklı, herkesin metabolizması farklı. İşte mesela görüyorsun arkadaşlarım böyle zayıf falan ama senin iki katın yiyorlar. Sonra diyorsun ki nasıl oluyor bu böyle? Ben niye böyleyim o zaman falan diyorsun. Ya da işte birisi çıkıyor sana diyor ki ya ben diyor işte sadece karnım acıkınca yiyorum. Başka zaman yemiyorum. O yüzden hiç kilo almıyorum falan diyor mesela. Böyle tavsiyelerle geliyor. Sonra iyice kafayı yiyorsun. Çünkü diyorsun ki ben zaten hep açım. O zaman ne yapacağım? Biraz hani bu konuda da bizim dinleyicilerimiz de eğer aynı durumdaysa onları da biraz motive etmek istiyorum. Şey diyebilir miyiz yani, size uygun bir yöntem var ve bunu keşfedeceksiniz.
Mutlaka mutlaka. Ben bunun bir adı olmasa da olur diyorum her zaman. Yani bir kişinin normal hayatı zaten aralıklı oruç gibi ilerleyebilir mesela. Ama bu kişi illa şunu demek zorunda değil. Ben aralıklı oruç uyguluyorum demek zorunda değil. Bence zaten kendimizi bir kalıba sokmaya çalışarak bir yanlış yapıyoruz. Ben illa şöyle besleniyorum, benim tarzım böyle demek yerine benim kendime has bir tarzım var demek lazım. Metabolizma açısından gelince de şöyle bir şey var. Kişilerin tabii ki metabolizması nasıl sevdikleri sevmedikleri farklıysa, vücudu farklı besinlere farklı reaksiyonlar veriyorsa bu da farklı olabilir. Yani öbür kişiye hani neden o öyle de ben böyleyim demek şey gibi oluyor. Ben neden sarışın değilim demek de aynı şey oluyor bence. Yapımız bu. Farklı yapılardayız. Ve ben de bunu bilerek hayatıma devam ediyorum sonuçta. O yüzden herkese uygun bir yöntem mutlaka vardır. Bence en kötü yapılacak şey başkasının bir yöntemini kopyalamaktır. Bu çok basit bir şey de olabilir. Hiç kahvaltı sevmeyen bir insan da olabilirsiniz mesela. Yani klasik kahvaltı seven bir insan olmayabilirsiniz mesela. Sabah illa ben bilmem kimin diyetini uygulayacağım veya sağlıklı olacağım diye klasik kahvaltıyla başlamanın hiçbir sürdürülebilir tarafı yoktur. O yüzden kendi içimizde biz neleri kompanze edebiliriz, neleri daha fazla hayatımıza entegre edebiliriz. Bence önemli olan budur. Yani şöyle gerçekler var. Evet, daha fazla su içmemiz lazım. Bu yatsınamaz bir gerçek. Herkes için geçerli olan bir şey. Evet, belki çay kahveyi daha orta düzeyde tutmamız lazım. İşte kafein herkes...
Beni kaybet.
Hayda. Şimdi Tuğçe oldu mu suyun üstüne?
Bak, su dedin, su içiyorum. Okey, çay kahvemi alamazsın elimden.
Almıyorum, almıyorum. Almak gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Almıyorum, yine var. Ama şöyle bir şey. Herkesin mesela kafeini metabolize edişi de farklı olabilir. Kimisi çok fazla kafein tükettiğinde bu da ona yararlı gelmiyor olabilir. Belki yiyecekleri sayıyoruz ama içecekleri saymıyoruz. İçecekleri de aslında saymamız lazım. Yani olaya sadece kalori açısından bakmayıp birazcık da besin değeri açısından bakmamız lazım. İşte kahvenin içerisine veya çayın içerisine şeker atmamak çok pozitif bir şey. Evet, ama bunu sınırsızca tüketebileceğimizi gösterir mi? Göstermez. Bunun da vücudumuza farklı etkileri olabilir gibi gibi.
Tuğçe'nin hayatını üzerine kurduğu temel fikirler sarsılıyor şu
an. Çat, çat diye böyle
oyun. Nasıl ya, kahve içerek yaşanmaz mı diye.
Şekeri azalttım, sonsuz çay içemiyor muyum şimdi?
Ya ben tamamıyla kişisel tatminim için bir şey sorabilir miyim? Uzman bulmuşken sormak istiyorum. Aralıklı oruç sağlıklı bir şey mi ya? Bana çok absürt geliyor çünkü böyle 16 saat aç bırakalım kendimizi falan.
Şöyle bir şey, çok obez bireylerde yapılan çalışmalarda genellikle sağlıklı olduğu görülmüş. Çünkü onlarda şöyle bir şey oluyor. O kadar uzun açlık sonrasında açlık tokluk hormon salınımını farklılaştırıyor. O kişilerde çünkü artık o tokluk hormonu salınımı birazcık daha baskılandığı için o açlıkla beraber o normal düzeye dönüyor. Ama bunun 60 kilodaki bir insana önerir miyim? Hayat stili değilse önermem. Mutlaka araya bir ara öğün koyarım mesela ben.
Bu ketojenik falan da öyle sanırım değil mi? Yani orijinal olarak yağ oranını düşürmek adına.
Mesela ketojenik çok fazla yağ içeren. Yani ketojeniğin asıl olayı aslında epilepsi hastalarında kullanılan bir durum. Yani beyin iki şeyi kullanıyor. Bir glikoz kullanıyor, bir de keton cisimciklerini kullanıyor. Glikoz olmadığı zaman işte bu keton cisimcikleri salınmaya başlıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bu vücudun önemli bir mekanizması ve epilepsi hastalarında bile bu işte aradaki atakları durdurmak için kullanılıyor. Onlarda bile iyi etki alınmasına rağmen sürekli olarak kullanılan bir şey değil. Şimdi normal metabolizmadaki bir insana sırf kilo vermesi için ketojenik uygulanmalı mı? Bence uygulanmamalı.
Herkes bağırsak problemlerinden bahsettiyse burada kapatabiliriz. Oya çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. DYT Neva Oya hesabından takip edebilirsiniz Oya Neva Demirkol'u. Aynı zamanda nevaoya@gmail.com'da mail adresi. Buradan da kendisine yazabilirsiniz. Ben aynı zamanda bir tane daha podcast önermek istiyorum. Yine kendi yapımcılığımı yaptığım bir podcast. Buraya o yüzden yerleştireceğim. O da yine uzman diyetisyen Buket Özan'ın yaptığı Yemeğe Çıkalım mı isimli bir podcast. Burada da insanların beslenmeyle olan ilişkisini çok incelediğimiz bir podcast. Onu da tavsiye ediyorum bu konuyla daha fazla ilgilenmek isteyenleri. Böylece burada noktalıyoruz bölümü. Çok teşekkürler Oya tekrar.
Çok bilgilendirici oldu. Ben çok teşekkür ederim.
İyi ki geldin.
Çok keyifliydi benim için de. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz geldiğin için.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşürüz.
Hoşçakalın.